Ayrım 11.
Ve evlerinde misafir kaldığım 4 ay süresince iki kardeş bana karşı daima aynı samimiyeti, daima aynı içten sevgiyi göstermekte devam ettiler. Hayatla ne denli tahammül edilmez olursa olsun daima barışık kalmasını bilen böyle mükemmel insanlar da var. İki erkeği beslemek zorunda olan zavallı Anika canı çıkarcasına çalışmaktaydı. Biz de ev işleriyle uğraşıyorduk ve bir zaman sonra bu bütün ömrümüz boyunca yaptığımız tek işmiş gibi tabii görünmeye başladı bize. Bazen Anika geciktiğinde yüreğimiz deli gibi çarpıyordu. Onsuz neye varırdı halimiz? Bir hazinenin içinde gizleniyorduk. Mezara iner gibi hazneye iniyorduk tehlikeli zamanlarda. Ve mezardan hayata döner gibi hazneden çıktığımızda Anika hep aynı gülümseyişle gülümsüyordu. Hiçbir vakit unutmayacağım bir sabah vardır. Herkes bir tek aynı kelimeyi söylemişti o sabah. Mütareke, mütareke oldu. Soluk soluğa Anika gelip ikram etmişti bize o kelimeyi. Ve söyler söylemez de hıçkırarak ağlamaya koyulmuştu. İlk işimiz söylenene iyice inanmak için gazeteleri okumak oldu. Sonra da aylardan beri yas tutar gibi kapalı duran pencereleri açtık. Bir türlü inanamıyorduk ölümü atlattığımıza. Rakı ve balık getirdi Anika bize. Bütün gece yummadık gözümüzü. Durmadan konuşuyor, iş tasarlıyor, hayal kuruyorduk. Karanlık günleri nasıl da çarçabuk unutuvermiştik. Savaştan yenik çıkmış olmalarına rağmen Türkler de sevinç içindeydiler. Gazeteleri ağız değiştirmişti. Almanlar düşman olmuştu şimdi. Onlarla işbirliği yapmış ve Türkiye'yi felakete sürüklemiş olan talatlarla enverlere de hain sıfatı giydirilmişti. Dostları İngilizler, Fransızlar ve özellikle Amerikalılardı. Şimdi onlar pohpohlanmakta, bütün buyurunlar onlara çekilmekteydi. Tam o sırada işte doğru sözlü, tok sesli, korkusuz bir adam belirdi. Bütün suçları döktü ortaya. Türkiye'nin dirildiğini ilan ediyordu bu adam. İsmi Mustafa Kemal'di. Uzun zamandır Türk anası böyle bir evlat getirmemişti dünyaya. İzmir'de bir mağazası vardı Kirkor'un ve bir an önce gitmek istiyordu oraya. Bense köyümün özlemiyle yanıp tutuşmaktaydım. Birlikte yola çıktık. Askerlik kağıtlarımız muntazam değildi tabii. Ama Türklerin derdi başlarından aşkındı. Kendi kaderlerinin dışında kalan hiçbir şeyle ilgilenmiyorlardı artık. Bir tren bileti alacak kadar bile paramız yoktu. Tanıdığı bir demiryolu memuruyla anlaşmıştı Anika. Adam bizi bir furgona sakladı. Ayrılırken şakaya vurdu Kirkor. Her halükarda hayatta da gizli birer yolcuyuz dedi. Burada gizli yolcu değilsiniz ki diye karşılık verdi Anika. Ödediniz biletinizi, hem de çok pahalıya. Heyecan içinde teşekkür ettim genç kıza. Seni hiç ama hiçbir zaman unutmayacağım Anika. Daha fazla bir şey söyleyemedim. Gözlerim dolmuştu. Ve işte ancak o an düşündüm ki Anika bir kadındır. Ve ben onu sevebilir ve ben onu hayat boyunca kendime eş yapabilirdim. Ateşli esmer vücudunu, birden ürkekleşen tatlı bakışlı gözlerini dün gibi hatırlıyordum. Niçin ben sana hep bir kardeş gözüyle baktım Anika? Niçin sevmedim seni? Askere alınmış 5 kardeşten köye ilk dönen ben olmuştum. Panago hiçbir zaman dönmeyecekti. Ötekilerdense haber alamıyorduk. Köyün daha sınırında yakaladı beni. Keder, sevincimi bastırdı geçti. 4 yıl boyunca hiç renk vermeden dayanmasını bilmiştim ve şimdi garip bir çökkünlük kaplıyordu içimi. Geçmişteki hayatı, eski alışkanlıkları hatırlıyor ve annemin bakışlarında genç kızların tazeliğinde kendime bir destek arayarak yeni bir gözle seyrediyordum etrafı. Pencerenin pervazında sıralı küçük çiçek saksılarını arıyordu gözlerim. Bahçeyi, bağı, omcaları, yaseminleri, fil baharları, limonları, ağaçları arıyordu. Akasyaları ve kireç badanalı evleriyle hep aynı tozlu yol uzanıyor karşımda işte. Bu yolda bir vakitler tarla dönüşü küçük akıllı merkebim Onyo ile nasıl eve doğru koştuğumuzu hatırlıyorum. Annem yükünü boşaltsın diye anırmağa koyulurdu Onyo. Ve köşedeki çeşme yaz kış hep böyle şırıldardı. Başımı berrak suyun altına sokar, darmadağın saçlarım yeniden bukleli hale gelinceye kadar tarardım. Sonra da elime ilk değen çiçeği, şebboy veya ıtır, koparıp kulağımın arkasına takarak dolaşmaya giderdim. Ve gezinti zamanımı bilip de perdelerin ardında yolumu gözleyen bir genç kız olurdu hep. İlk işim annemle kız kardeşimi tarlaların yükünden kurtarmak olmuştu. Gün ışırken kır yolunu tutmuş oluyordum. Köyün ıssız sokaklarını da sırtımda taşıyormuşum gibi bir duygu uyanıyordu içimde. Hemen hiç erkek kalmamıştı işte. Birkaç sakat da bir alaya ihtiyar adam ve yaşlı kadın vardı o kadar. Başlarına gelen felaketleri anlattıkları zaman korkmuyordum. Hepsini yaşamıştım önceden. Tarlalar gerçek bir mezarlık halini almıştı. Çoktan çalınmıştı bütün atlar, inekler, öküzler ve sürüler. Şafağı selamlayacak bir tek horoz olsun bırakmamışlardı köyde. Filipo'nun tarlasının kıyısında kız Aleka'ya rastladım. Durmuş hoş geldin diyordu bana. Yorgi'yi sevdiğini biliyordum Aleka'nın ve açtım kendisine de. Yorgi cepheden döndüğü vakit dedim. Ben sıramı ona bırakacağım, üzülme. İlkin o evlensin. Acılık doluydu kız. İçini kemirip duran sırrı bana da açtı. Jandarmaların Yorgi'yi onların evi önünde yakaladığını biliyorduk. Çok sıcak bir akşam vakti olup bitmişti her şey. Yasemin kokusu sarmıştı bahçeleri ve hayat dolu olan Yorgi dayanamamış dandan inmişti. Penceremin önüne gelmişti dedi Aleka. Her zamanki gibi ufak taşlar atıyordu cama. Uykumun arasında işittim bunu ve sıçrayarak uyandım. Güzel bir rüya olmalı bu dedim kendi kendime. Kutlu bir rüya. Ama taşlar camı tıkırdatmaya devam ediyordu. O zaman hemen koştum pencereye ve Yorgi'nin gölgesini hemen tanıdım. Aşağı in Aleka, seninle konuşmak istiyorum diyordu. Nasıl olur Yorgiciğim dedim. Annem babam uyanır hemen, yapmayalım. Deli gibi bağırdı o zaman. Uyanırlarsa uyansınlar dedi. Seni istemeye geldim onlardan. Yalnızlığa dayanamayacağım artık. Lebesi gibi çıldıracağım ben de. Cümlesini tamamlamaya kalmadan devriyeler belirdi sokağın dönemecinde. Ben kapıyı açmak için merdivenlere koşarken yakaladılar onu. Kaçmasına zaman bile kalmamıştı. Gerisini sen de biliyorsun. İşkence edip taburuna geri gönderdiler. Çanakkale'den bir mektup yolladı bana. O gün bugündür de hiçbir haber çıkmadı. Nasıl korkuyorum bilsen. Annem de çok üzülüyor. Ona da mektup gelmemiş aylardan beri. Ama üzülme, Yorgi dönecek biliyorum. Ne kadar da güvenirmişim kendime. Aradan 2 hafta geçmeden Yorgi yerine kara haber geldi. Çanakkale'de bir İngiliz kurşunuyla ölmüştü kardeşim. Günlerce ağladı annem. Vahşi kuşlar hücum etti değil mi üzerine diye haykırıyordu hep. Güzelliğine de mi acımadı değil mi ölüm? İncecik yaratıcı ellerine de. Kuşaktan kuşağa savaşa geldiğimiz ele geçmez düşmanlar da ölüm. İnsanlar kiliselerde evliliklerini kutlamak için değil, ölülerine pişmiş buğday alabilmek için sıraya giriyorlardı. Her aile 2-3 ferdini kaybetmiş bulunuyordu. Kimi ailelerde toptan silinmişti ortadan. Sadece birkaç ihtiyar kadınla birkaç yaşlı erkek kalmıştı. Artlarından o kadar gözyaşı döktüğümüz ağabeylerim Costa ile Stamati döndüler köye. Adana'daki bir Türk çiftliğine sığınmıştı Costa. Çiftlik sahibi için o derece vazgeçilmez bir unsur haline getirmişti ki kendini, adam mütareke olduğunu uzun süre gizlemişti ondan. Stamati ise bizim tarlalara çalışmaya gelen kirli celilerden biri sayesinde kurtulmuştu. Konya'da karşılaşmışlardı ve tam o sıralarda bir çavuş Stamati'yi öldürmeye hazırlanıyordu. Kirliceli ağabeyimi tanıdığını açıklamadan çavuşa yaklaşmış, ne yapacaksın bu asker kaçağını diye sormuştu. Otlatmaya götürüyorum demişti çavuş ve bir el hareketiyle boğazlayacağını işaret etmişti. Bunun üzerine Kirliceli bana bırak istersen demişti, benim bıçağım daha da keskindir. Ve göz kırparak bir mecidiye sıkıştırmıştı adamın eline. Çavuş parayı alınca omuz silkip madem o kadar istedin al demişti. Böylece ben de günaha girmemiş olurum, al işte. Kirliceli evine götürmüştü ağabeyimi. Kal burada bizimle demişti. Tasalanma artık. Neyimiz varsa birlikte yeriz. Sizin sofranızda benim de karnım doydu. Döşeklerinizde uyudum. İyiliğinizi unutur muyum hiç? Kazazede kardeşler bir araya toplanır toplanmaz işe koyulmuştuk. Hiçbir şeyimiz yoktu. Ne tarım aletimiz, ne sürek hayvanımız, ne tohumumuz. Annem, ablam ve evlatlık kardeşimiz hayatlarını tehlikeye atıp 3000 okka incir toplamışlardı. Onları satıp 20 altın lira kazanç sağladık. Ama bu kadarcık parayla ne alınabilirdi ki? Tefecilerin eline düştük tabii sonunda. İşte o zaman Costa bizi toplayıp, beni dinleyin dedi. Kara toprağın aldığını diriltemeyiz. Ama kendi toprağımızı dirilteceğiz. Henüz ortalık ağarmadan yola çıkıyor ve geceleyin geç vakit dönüyorduk eve. Dinlenmek için iş değiştiriyorduk. Ekmek, zeytin yoğurduk sadece. Ve dirittik toprağımızı. Mecburen iyi ürün verdi bize. Yeni tütün fidanlarımız sayesinde de borcumuzu çabucak ödemiş olduk. 3. Bölüm Yunanlılar geliyor. Türklerden çekinmiyorduk artık. Kafa değiştireceğimiz yerde rol değiştirmiştik. Almanlar mühimmat depolarını olduğu gibi eski Efes'te bırakmışlardı. Mondros mütarekesinin emrettiği gibi bu depoları müttefiklere teslim etmekle görevli Türk jandarmaları ise kaçmıştı. Ve Kırkıca Göğü'nün sakinleri karanlık bastırdığı andan itibaren eski Efes'in yollarını arşınlayarak depolardaki bütün silah ve patlayıcı maddeleri köye taşıdılar. Ve ancak o vakit hür hissettiler kendilerini. kamburu çıkmış sırtlar birden düzeldi. En korkaklar bile fişeklik taşıyor, Türklere sıkışsa şimdi gelin der gibi bir kabadayı edasıyla göğüslerini kabartarak yürüyorlardı. İlk silahlanan Kosma Sarapoğlu olmuştu. Ve tüfeğini alıp doğru mezarlığa gitti. Tanrı'ya intihar etmeyi adamış olmasından korkarak sessizce arkasından yürüdük. Ama hayır, intihar etmedi. Mezarların arasında havaya ateş etti, durdu bir süre. Sonra iç paralayıcı bir çığlık atarak "Kalkın aslanlarım" diye haykırdı. "Hürriyet sizi bekliyor." Gene o günün akşamı Sökeli ihtiyar Krisanti ölülerin gölgelerini kendi gözleriyle gördüğünü, ağlaşıp yakındıklarını kendi kulaklarıyla işittiğini haykırıyordu. Ay ışığındaki gölgeleri işaret ederek "Bakın bakın" diye bağırıyordu durmadan. "Bakın geldiler işte, buradalar." İhtiyar kadına inananlar mutlu bir hayat bize özlerini almayı unutturur korkusuyla ölülerin bizleri gözlediğini ileri sürdüler. Bizim silahlandığımızı işitir işitmez civar köylerdeki bütün Türkler evlerini ve tarlalarını olduğu gibi bırakıp Söke'ye ve Kuşadası'na göç etmişlerdi. Barınak değiştiriyordu korku. Yunanlıların İzmir'e çıktığı haberi ulaşınca 5 komşu Türk köyü bir gecede 5 kül yığını haline geliverdi. Yeni harabeler, yeni felaketlerdi bunlar. Ve başka harabelerle başka felaketler getireceklerdi. Ama zaferin sarhoşluğu içinde en basit hesabı yapan olmuyordu. Yunan ordusu köye girdiği gün herkes aklını kaybetti sanki. Yeni bir tınlaması vardı çanların ve evden eve, tarladan tarlaya uçuyordu haber. Yunan ordusu geldi köye, ordu geldi. Haberi alan işi bırakıyor, bir an toprağa çivilenmiş gibi kalıyordu. İçmek istermiş gibi hece hece tekrar ediyordu sonra haberi. Ve sonra da bağırmaya, gürlemeye koyuluyor, başkalarına ulaştırmak için var kuvvetiyle koşuyor, istavroz çıkarıp kucaklaşıyor, delice ağlaşıyordu. İsa dirildi. Bir anda çiçekler misali açtı gönüller. İnsanlar en güzel giysilerini kuşandı. Kesildi bütün defne dalları, askerlerin üzerine serpilmek için gül suyu ve pirinç alındı. Halılar yayıldı sokaklara. Kadınların son aylar boyunca gizlice dikmiş olduğu irili ufaklı bayraklarla donandı köy. Ve ilk borazanların sesi yankılandığında genç ihtiyar, kadın erkek diz çöküp toprağa koydular alınlarını. Gözyaşları içinde dua ederek mırıldandılar. Yunanistan, Yunanistan, anımız Yunanistan. Sancaklar taşıyan çocuklarla başladı resmi geçit. Onları altın işlemeli ayin esvaplarını giymiş ve ellerinde şemmaslar, buhurdanlar taşıyan papazlar izliyordu. Çoraplı pantolonunu ve işlemeli bacak zırhlarını kuşanmış olan Kosma, tarihin bu büyük anına yaraşır bir şekilde törensel bir edayla papazların ortasındaydı. Aya Dimitri'nin ikonasını tutuyordu ellerinde. İki kişinin iki büklüm olarak köyün çevresinde gezdirdikleri ikonayı. Bütün sokaklara masalar kurulmuştu o akşam. Ateşte koyunlar kızartılıyor, şarap fıçıları birbiri ardından açılıyor ve türküler söyleniyordu. Sahici olduklarını bir kere daha duymak için zaman zaman askerlere dokunuyordu köylüler. Birdenbire beklenmedik bir önem kazanmıştı hayatımız. 500 yıllık kan ve gözyaşının diyetini alacak olan ilk reaya kuşağı bizdik. Trenle İzmir'den dönüyordum. Bir alay tütün, incir, kuru üzüm siparişi almıştım. Sevinçliydim. İleriki hesaba mahsuben para da vermişlerdi. O devirde pek nadir rastlanan bir olaydı bu. Anneme hediyeler, kız kardeşime bir çamaşır takımı almıştım. Ve iki tane de altın yüzük almıştım. Üzerlerinde Katina ve Manoli yazılıydı. Tarih yeri ise boş bırakılmıştı. Cebimden çıkmıyordu artık elim. Küçük mavi kadife kutuyu bir rüyayı okşar gibi durmadan okşuyordum. İşler yoluna girmişti artık. Hayatın tadını çıkarmanın, bir ev dikip yuva kurmanın vakti gelmişti. Hacı Sulağa yaklaşıyordu tren. Kır manzarası gururla dolduruyordu içimi. Yol arkadaşlığı ettiğim Yunanlı askerler kendilerine göre değerlendiriyordu bu manzarayı. Ne çok ırmak var ya Rabbi. Aralarından kağıt yiyen adını taktıkları biri haykırıyordu. Ah benim bir kaya külçesinden ibaret yurdum. Bütün bu servetler sana akınca ne güzel bir kadın olup çıkacaksın bilsen. Bir değil 10 tane Yunanistan besler bu meme. Kutlu toprak diyordu bir başkası. Köylüyüm ben, ne demek olduğunu hepinizden iyi anlarım. Bu bereketli toprakta 3 gün 3 gece yürüsen ceviz kırmaya 2 küçük taş parçası bulamazsın vallahi. Hele şu savaş bitsin hayırlısıyla çoluğu çocuğu getirip buraya yerleştireceğim. Şuna da bakın hele, cebinde bir sigara alacak parası yok, tutmuş malikane olmayı hayal ediyor. Hangi parayla satın alacaksın bu toprakları? Kağıt yiyen atıldı. Para mı dedin? Ne parası? Eğer burada da paraya ihtiyaç varsa neye kan döküyoruz? yüzbaşının birkaç gün önce söylediğini işitmediniz galiba siz. Bütün bu toprakların bizim atalarımıza ait olduğunu söyledi yüzbaşım. Vasiyetlerinde her birimize bu topraktan bir parça bırakmış atalarımız. Korfulu bir asker söze karıştı. Toprak falan dinlemem ben azizim, umurumda değil. Ben işçi doğmuşum, toprak sahibi olup da ölmek diye bir umudum yok. Sen bana kızlardan aç biraz, ben o dilden anlarım. Ne biçim tombalak ve taze şeyler onlar öyle ya Rabbi. Hepsi şeytanın kulu vallahi. Tereyağı ve şekerle yoğrulmuş hepsi. Askerleri bırakıp kendi dertlerime döndüm. Annem geçen gün evimi kurmak için nasıl canla başla çalıştığımı görünce acelem var galiba oğul diye şaka etmişti. Evlenmeye mi niyetlendin yoksa sen? Şuna bak susuyor. Ne susuyorsun? Söyle şu ihtiyar anan da sevinsin biraz. Aksiyotis hanım torunları olsun istemez miydi? İstemez olur muyum hiç? Allah yardım etse de şu avlumuz çocuklarla dolup taşsa yeniden. Panagom'la Yorgim dirilip gelseler bir de. Sürüp gitse babanızın namı. Ben gözlerimi yummadan önce daha ne görmek isterim? Hangi kızla evlenmeyi tasarladığımı sormadı bile. Papaz Fotis'in yeğeni Katina Selvestis'i sevdiğimi tahmin ediyor ama peder Fotis bizim aileyi kendi ailesine denk bulmaz korkusuyla inanmaya cesaret edemiyordu bir türlü. Katina'nın annesi kızını doğururken ölmüştü. Bunun üzerine babası Yango Selvestis kızını bir sultana tutmuş ve hiç kimseyi görmemeye karar vererek Aydın civarındaki malikanesine kapanmıştı. Kız büyüyüp de okul çağına erince Aydın'a ninesinin yanına götürmüştü. Ve Katina hep orada varlık içinde yetişmişti. Ama liseye girdiği yıl ihtiyar kadın da ölmüştü. O zaman Selvestis yanına almıştı Katina'yı. Öğrenim gördüğün yeter kızım demişti. Gel de malikanede bana yardım et biraz. Evleninceye kadar yanımda kal hiç olmazsa. Savaş patladığında yalvarmıştı babasına. Çiftliği Ali'ye bırak ne olursun babacığım. Aydın'a gidelim biz. Burada korkuyorum. Babasının cevabı ise kesindi. Ali gerçi iyidir, bize de bağlıdır ama etrafta kurtlar dolanıyor bak. Sırtımı döner dönmez her şeyi kaldırıp götürmeye hazırlar. Ve bir akşam atı tarladan sahipsiz dönmüştü. İki sepet yüklemişlerdi hayvanın sırtına. Sepetlerin içinde ise paramparça ettikleri Yango'nun cesedi vardı. Türkler toplanıp olan oldu demişlerdi Ali'ye. Araziyle konak şimdi bizimdir. Ali diretmişti. Bu cinayeti işleyen kimse büyük günaha girdi. Başkaları alsın toprağı, biz almayacağız. Nitekim çok geçmeden Hasan Bey adında biri çıkıp gelmiş, arazi benimdir, Selvestis'in bana borcu vardı demişti. Ve Katina tamamıyla desteksiz kalmıştı hayatta. Sadece bir teyzesi vardı, o da Kırkıca papası Fotis'le evliydi. Kızcağızı getirmek için hemen yola koyulmuştu rahip efendi. Selvestis'ten kalan malları satıp sağmış, parasıyla da Katina adına bir parça toprak almıştı. Katina'nın başına gelenler beni iyice duygulanmıştır. Az çok bir yakınlık doğdu aramızda. Sonra askere gittim ve her şey silinir sanıyordum artık. Ama annemin yolladığı mektupları Katina yazıyor, en altına da Katina'nın sana selamı var diye ekliyordu. Mütarekeden sonra sevgim daha da arttı. Yorgin'in ölümü dolayısıyla başsağlığına geldi bize. Aralarındaki yaş ve karakter farkına rağmen Sofia ile arkadaş oldu. Ve hemen bizim eve seyretmek için daima bir bahane bulmaya başladı. Nihayet bir pazar sabahı, ablam evde olmadığı, annem de mutfakta iş gördüğü için avluda baş başa kaldık ve konuştuk uzun uzun. Başımdan geçenleri anlattım ona. Çocuklar masal dinler gibi açlıkla dinliyordu. En küçük bir susuşumda atılıyordu hemen. Sonra ne oldu? Bitirdiğim vakit gözlerini gözlerime dikerek tam bir erkek gibi mücadele etmişsin dedi. Doğru diye cevap verdim. Bütün benliğimle savaştım. Tesadüfe bırakmadım hiçbir şeyi ve bir tek kere olsun ölmeyi düşünmedim. Kesilip karanlık mezarların içine atılmış ağaç dalları görüyordum çünkü. Çiçek açmak için çırpınıyorlardı ve yaralı vahşi hayvanlar görüyordum. Son nefeslerini verinceye kadar dövüşüyorlardı. Ama insan iradesi hepsinden daha kuvvetli, daha tuttuğunu koparan bir şeydir. Uzun bir süre konuştum böyle. Konuşurken ona bakıyordum ve kuş sürüleri gibi kelimeler yığılıyordu kafamda. O da bakıyordu hep bana ve siyah gözlerinde bir ışık parıldıyordu hep. Nasıl hoşuma gidiyorsun bilsen der gibiydi. Böylece yavaş yavaş cesaretlendim ve nihayet bir gün tarlasının kenarında tutuverdim elini. Kaba işler için değil bu eller dedim. Benim ellerim iki kişi adına çalışabilir. Anlamazlıktan gelmişti. Muhallebi çocuğu değilim ki ben diye cevap verdi. Peder Fotis ile karısı yanında olmadıkları vakit atına atladığım gibi soluğu onun tarlasında alıyor... Çifti aşıp bağırıyordum. Yardım ister misin? İşlerin nasıl daha kolay yapılacağını göstermek bahanesiyle parmaklarını okşadım bir gün. Derinden derine ürperdi, soluğu kesilir gibiydi. Bense titriyordum. Ama o gün ne Katina ne ben birbirimize sarılmak cesaretini bulamadık kendimizde. Nihayet bir keresinde kalın sazların altına oturmuştuk. Vücutlarımız birbirine değiyordu. Tatlı bir ürperiş sarmıştı ikimizi de. Peki sonra diye mırıldandı. Sonra mı? Konuşmak bile istemiyordum o sevinci yitirmemek için. Elim göğsüne değdi birden. Koca bir şişe şarap içmişim gibi dönmeye koyuldu başım. Ama tuttum kendimi. Adviye ile olan şey Katina ile olmasını istiyordum. Karım olarak sarılıp sevmek istiyordum Katina'yı. Sarılıp sevmeden önce limon çiçeklerinden tacı ve bembeyaz gelin giysisiyle kucağımda taşımak istiyordum. Şaşkınlığımın sebebini anladım acaba? Birden açıldı benden. Yoksa unuttun mu dedi. Bugün bana bir şey söylemek istiyordun hani. Hayır unutmadım. Söylemek istediğim şeyi uzun süredir sen de biliyorsun. Kurduğum ev bitmek üzere. Seni bekliyor. Başını önüne eğmiş, cevap vermeden dinlemişti beni. Yasemin kokulu sıcacık soluğu geliyordu bana. Farklı bir hayat sürdük diye devam ettim. Sen okullarda büyüdün, bense çarşı ve tarlalarda. Sen yumuşak bir babayla varlık içinde yaşadın. Bense her şeyden mahrumdum ve babam sertti üstelik. Çok kötü davranırdı anneme, belki de işitmişsindir. Ben babama benzemem. Hayatı hüzne bulanmış kadınlar nasıl sevilmek isterse öyle sevmek isterim seni. Ama bir erkeğim ben. Benim de kusurlarım var. Mağrur, bencil, inatçıyımdır. İstediğimi araya kurnazlık ve hesap karıştırmadan ve pazarlıksız istiyorum. Bak sana bütün içimi olduğu gibi söyledim. Başını göğsüme yasladı Katina ve yaşlar süzüldü gözlerinden. Çenesini tutup kaldırdım elimle. Niçin ağlıyorsun? Seviyorum çünkü seni ama bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum bir türlü. İşte böyle. Kollarımın arasına aldım onu, dudaklarını aradım. Birbirimiz için yaratılmış olduğumuzu anladık ikimiz de. Hacı Suluk istasyonuna geldiğimde vakit öğleden sonra 3 suları olmalıydı. Sıcak bir Mart güneşi ısıtıyordu ortalığı. Ekinler büyümüştü. Sürgün veriyordu ağaçlar. Saka kuşları ve kara tavuklarla birlikte yüreğimde şakıyordu. Parmaklarına beyaz ve kırmızı iplikleri çaprazlayarak yaptıkları bir yüzük takar Mart'ta genç kızlar. Ve ihtiyar kadınlar yüzüğü olmayanlara şöyle bağırır. Sen niye Mart takmadın bakayım kızım? Güneş seni kömür gibi karartır sonra. Kırmızı beyaz iplikten yüzük yerine bir alyans takacak Katina bu yıl. Ve öyle bir nişan töreni yapacağım ki ona dünya alem bir daha bunu unutmayacak. Köy meydanında insan kaynıyordu. Ne oluyordu acaba? Niye bu kadar erken bırakıp gelmişlerdi erkekler tarlaları? Beni görünce soluk soluğa koştu Stamati. Askere alındık Manoli diye haykırdı. İlk 15 kurağının çağrıldığını yazıyor gazete. Bırak dalgayı. Böyle bir şey olmuş olsa İzmir'de işitmez miydim? O kadar da emin değildim kendinden aslında ama şaşkınlığımı açığa vurmak istemiyordum. Tam tütünle durumu iyice düzelteceğimiz sırada ''Sus bakalım acele etme.'' Ama endişe yerleşmişti içime. ''Ne demek acele etme?'' diye bağırdı Stamati. Gazeteler çoktan geldi. Her bir yere yayıldı haber. ''Allah kahretsin ki bu sefer korkuyorum kardeş. Korkuyorum.'' diyorum sana. ''Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ama üçüncüsünde yakalanır.'' demişler. Ben bir başka noktayı düşünmekteydim. Köyün bulunduğu bölge Yunanistan'a ilhak edilmemişti ve biz Osmanlı tebaasıydık. Öyleyse neydi bu asker alınma hikayesi? Kahvede ilk elime geçen gazeteyi kapıp dikkatle okudum. Küçük Asya'da oturan Yunan tebaalılardan 15 kura eski asker kaçaklarıyla beraber birliklerine derhal iltika etmek zorundadırlar. Kahvedeki arkadaşların ağzını bıçak açmıyordu. Neyiniz var yahu dedim. Osmanlı tebaasını askere almıyorlar ki Yunan tebaalıları alıyorlar sadece. Derin bir oh çekerek yeniden gazetelere saldırdılar. Tabii yahu diye haykırıyorlardı. Haklı Manoli, bal gibi haklı. Ne oldu bize böyle, basiretimiz mi bağlandı? Çok geçmeden köyün eşrafı, ihtiyarlar ve papazlar üstüme hücuma kalkışmışlardı. Neredeyse paralayacaklardı beni. Anan seni kurnaz doğurmuş, bir de utanmadan yurtsever geçinirsin. Ne vakitten beri Osmanlı tebaası olmayı bir şeref biliyorsun, söyle bakalım. Eğer ortada bir Türkiye varsa dedim soğukkanlılıkta, bu Türkiye'nin bir de tevası vardır. Hemen bir fes geçirin şunun başına diye haykırdılar. Fes geçirin de gurur duysun alçak. Başka Müslüman tebaası varsa çıkıp söylesin. Akşama kalmadan da tellal şunu ilan ediyordu. Yarın sabah 21 yaşından 31 yaşına kadar olan bütün erkekler Hacı Suluk istasyonunda toplanacaklardır. Gelmeyenler ağır ceza görecektir. Çiftçi Kartiyon'un oğlu yanıma sokulup, şimdi ayvayı yedik işte diye mırıldandı. Türkler buralı bir Rum askerini ele geçirdikleri vakit orasından asıyorlarmış. Savaş kanunları diyorlarmış. Siz gönüllere işlemez. Ertesi sabah 400 Kırkıcalı kendini İzmir'de buldu. Rıhtımda ordu evinin önünde birisi çıkıp bizlere öyle yurtsever bir nutuk çekti ki içimizde ağlamayan kalmadı. İstemeye istemeye razı olmuştuk.